Ayrım 46.
Valya ayakta Kremlin'in duvarına karşı gülümsüyordu. Bir gazete muhabiri resmini çekti. Şaşıran Valya sordu. Neden benim resmimi çekiyorsunuz? Fotoğrafçı cevap vermedi. Üzgün bir kadın Valya'ya izin verirseniz sizi öpeceğim dedi. Nina George yerine uyuyordu. Zafer kazanıldı dedi Valya. Kucaklaştılar ve ilk kez hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra Nina Georgiana gelinine serzenişte bulundu. Beni neden uyandırmadın? Valya ne cevap vereceğini bilemedi. Sergeyle gizlice buluşmuş gibiydi ama bunu söyleyemezdi. Nina Georgiana da Kızıl Meydan'ın yolunu tuttu. Ne gösteri vardı ne yürüyüş. Ama herkes kendiliğinden alana koşuyordu. Aralarında Sergey'in arkadaşları, Volga'yı hatırlatan istihkamcılar, Bryansk ve Nalibok Ormanı partizanları da vardı. Madalyalı bir genç kız geçti. Geçen yıl Minsk yakınındaki bir kulübede istihkam binbaşısı Vlakov'u hayranlıkla seyreden Tanya'ydı bu. İntikamcılar partizan müfrezesinden Temen Sazonov geçti. Kolu askıdaydı. Omuzları alındı. Neden beni omuzlarınıza alıyorsunuz? Ben önemli bir şey yapmadım ki diyordu. Maria Mihalovna Minaeva sertçe sordu Temen'e. Hitler yakalandı mı? Bayramlıklarını giymişti sırtına. Önüne gelene oğlum Mitya Berlin'de diyordu. Her zamanki gibi ilk hecenin üstüne iyice basarak. Genç bir kızın yol gösterdiği bir kör asker geçti. Görmeyen gözleriyle bakıyor ve gülümsüyor, zaferi görebiliyordu. Yaşlı bir kadın elinde kocaman bir fotoğraf tutuyordu. Vanya'mın da bugünü görmesini isterdim diyordu. Oğlu Budapeşte önlerinde şehit düşmüştü. Sevinç öylesine derin, aklı başında, gözyaşları öylesine tatlı, sessizlik öylesine etkileyiciydi ki yüzler, sözler, alın yazıları birbirine karışıp kayboluyordu. Nina Georgievna düşündü. Stalin halktan söz ederken doğru söyledi. Halk gerçekten ölümsüz. Bütün yaşlar gibi hayatı kopuk kopuk ama görünmez bir başla birleştiren görüntüler halinde gözünün önünden geçiyordu. Öğrencilik yılları, ne yapmalı, Çernişevski'nin romanı, yeraltı çalışmaları, cezaevi, mutluluk konusunda genç bir Fransızla yaptığı tartışma, kocası ve Monsor parkının sırası, silah sesleri, Ekim'de ortaya çıkan bayraklar, okul, Victor Hugo'nun şiirleri, 41 sonbaharının karanlık gecesi, tren, uyuyan çocuklar ve Sergey. Uzaklarda bir yerde o dalgın ve tatlı gülümsemesiyle yüksek bir dağın tepesinde. Nina Georgievna o günün bütün önceki yıllarına, aşkına, mücadelesine, işine bağlı olduğunu anladı. Ertesi gün okula dönecek, yine görecekti çocukları. Vasya yakında gelecekti herhalde. Bir karısı, bir oğlu var. Olga da mutlu. Sinyakov önceki gün telgraf gönderdi. Temmuz'a döneceğini sanıyor. Olga çocuk bekliyor. Valya acıya iyi katlandı. Büyük bir oyuncu. Belki Sergey de olanı dile getirebilirdi. Ya ben, okulum, anılarım, halkım var. Ve Nina Georgievna öğrencilik yıllarının genç gözleriyle tıpkı Sergey'in büyük bir özenle sakladığı resimdeki gibi çevresine gülümsüyordu. Ama Nina Georgievna'nın çarpıntısı artmıştı. Hem büyük bir mutluluk vardı içinde hem de büyük acı. Yanında duran küçük bir kızı öptü. Ona yalnız bir şey anlamayan bu kıza gençliğini anlatabilir, Sergey'den, halktan söz edebilirdi. Her şeyi rüzgar gibi alanı dolaşan şu sözlerle ifade etti. Zaferi kazandık. Natasha da küçük Vasya ile Kızıl Meydan'ın yolunu tutmuştu. Sonra Nina Georgievna'ya uğradılar. Her şey öylesine olağanüstüydü ki Natasha düş gördüğünü sanıyordu. Eve döndüğünde babasından gelen mektubu buldu. Mektubu bir havacı getirdi dedi komşu kadın. Dimitri Alekseyeviç şunları yazıyordu. Sevgili Natasha, az önce Almanların Reims'ta ön anlaşmaya imza attıklarını söylediler. Yarın uçakla buraya gelecekler. Artık her şey bitti. İlk yaptığım iş de sana bu mektubu yazmak oluyor. Şekerim, benim çok sevgili minik kızım. Bu yıllar boyunca neler çektiğini çok iyi biliyorum. Yiğitliğini gösterdin. Yılmadan çalıştın. Bu zaferin hepimizin zaferi olduğunu söylememek mümkün değil. Minsk'ten dönüşünü, hemen cepheye gitmek istediğini bana söyleyişini hatırlıyorum. Uzun süre cephede kalamadıysan da önemi yok. Bu savaşta herkes çarpıştı. Beni üzen annenin bu günleri görememiş olması. İnsan bir ömür boyu yaşayıp böyle bir mutluluğu tadamayabilir. Düşün bir kere, kazandık. Berlin yakınlarında benden önce herifin birinin oturduğu küçük bir evdeyim şimdi. Banyosu badem yeşili. Kitaplığında Göbels'in bütün eserleri var. Hayır, şu sıra onları düşünmek istemiyorum. İyi, yürekli, yüreğine ve alın yazısına sadık halkımızı düşünmek istiyorum. Vasya yakında sana kavuşacak. Berlin'de olduğunu söylediler. Bir türlü bulamadım. Burası gerçekten bir Babil Kulesi. Ama Almanların teslim olmasından sonra onu görenler var. Demek ki işler yolunda. 3 yıldır seni düşündükçe yüreğim sızlıyor. Mektuplarında hiç yakınmıyordun. Ama içinden geçenleri çok iyi anlıyordum. Şimdi bu yönden de içim rahat. Vasya ile uzun uzun konuştum. Gerçek bir erkek. Çok gençtin onu seçerken ama yanılmadın. Belki ilk bakışta dikkati çekmiyor ama insan onu tanıdıkça daha çok seviyor. Son yılları boşuna yaşamadık. Kocanla birlikte mutlu olacaksın. Torunumu görmek için sabırsızlanıyorum. Senden rica ederim, şamatacılığına kızma. Kişiliği olan ara sıra bağırmak gereğini duyar. Kim bilir, belki dağları oynatacak. Bugün düşüncemizde göremediğimiz bir şey keşfedecek. Beni merak etmen çok yersiz. Yaş dediğin adet yerini bulsun diye uydurulmuş bir şey. 41'de bozgun sonucu neredeyse 70 yaşında hissediyordum kendimi. Oysa şimdi dans edebiliyorum. Hayranlarının hepsini cebimden çıkarırım. Kaplıcalara gitmemi istiyorsun. Hadi canım sen de. Çok işim olacak. Askerler savaşı bitirdiler. Şimdi dizginler bize geçiyor. Ayağa kaldırılması gereken yaralıların dışında bir de hasta olacaklar var. Büyük gerilimlerin ardından hastalık çok kişide görülen bir olaydır. Önemi yok. Ben dayanırım nasılsa. Yarın ya da öbür gün Moskova'da olup bitecekler gözümün önüne geliyor. Yazık ki orada bulunamayacağım. Berlin'in alınışında bulundum ama. Bugün son olarak sağda solda tek tük ateş eden vardı. Şimdi savaş sonrasının durgunluğu çöktü ortaya. Moskova'yı özlüyorum. Gogol bulvarında olmak, küçük Vasya gibi bir şamatacının çığlıklarını dinlemek isterdim şu an. Benim için öp onu, herkesi öp. Benim için Kızıl Meydan'a git. Sonra benim için bütün irili ufaklı evleri selamla. Natasha, artık sonuna geldik. O gün Natasha'nın gözleri hep yaşlıydı. Hem Nina Georgievna'nın hem de sokaklarda, hastanede gördüklerinin yüzünden. Babasının mektubunu okuyunca yine ağlamaya başladı. Ölmeden kısa süre önce artık her şey değişecek gibi geliyor bana diyen annesini anımsadı. Stalingrad daha kurtarılmamıştı o sıra. Sonra Natasha mutluluktan söz eden Nina Georgievna'yı düşündü. Bir ara Sergey demiş, sözünün arkasını getirememişti. Babam herhalde hasta, seziliyor. Kimseye söylemeyecek. Sonuna dek böyle ateşli kalacak. Natasha babasının hayatını da düşündü. İri yarı, gürültücü, her zamanki canlı görünüşüyle önündeydi sanki. Küçük Vasya'nın belki dağları oynatacağını yazıyor. Oysa kendi bir şey keşfetmeden oynatıyor dağları. Çevresindeki insanları değiştiriyor, onlara yaşama sevincini aktarıyor. Onun gibi yaşamak isterdim. Zaman zaman benden çok gençmiş gibi geliyor. İşte yüreklilik bu. Natasha küçük Vasya'nın yemeğini yedirdi, yatırmaya kalktı. Kolay değildi çocuğu yatırmak. Uyumayacağını söyledi. Çünkü o gün 1000 top atışı vardı. Sonra birden olduğu yerde dalıverdi. Natasha onu soydu. Çocuk uyanmadı bile. Amma da ağır diye düşündü. Yakında kaldıramayacağım. Uçak yolculuğu boyunca Vasya savaş süresini hesaplıyordu. Neredeyse 4 yıl, yani 1000 günden fazla olmuştu. Hesabını şaşırdı. Ama ona en uzun gelen şey havaalanından Kropotkin sokağına otomobille gidişi oldu. Yollar insan doluydu. Araba çok ağır ilerliyordu. Vasya bir şey söylemeden, evleri, sokakları fark etmeden bakıyordu sağa sola. Çocuklar gibi dörder dörder çıktı basamakları. Odaya girip Natasha'yı görünce bir şey diyemedi. Eşikte durmuş, karısının yanına bile yaklaşamıyordu. Vasya diye haykırdı. Natasha ona doğru koştu, sonra durdu. Uzun uzun kucaklaştılar. Natasha bir şey söylememek gerektiğini anlıyordu. Bir takım işler gördü. Vasya'yı banyoya götürdü, suyu açtı, çay yapmak için çaydanlığı hava gazının üzerine yerleştirdi. Bütün bunları robot gibi yapıyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Vasya, gözlerimin hep yaşlı olduğunu sanma. Ancak bugün ağlayabiliyorum. Senden haber alamadığım sırada ağlayamıyordum. Gündüzleri çok güçlü katlanmak. Geceleri nasılsa düşümde seni görüyordum. Ben de Ormanda kaldığım sürece düşümde hep seni gördüm dedi Vasya. Konuşamıyor, yalnız durmadan Natasha adını tekrarlamaktan da kendini alamıyordu. Karısını öpüyor, ondan ayrılamıyordu bir türlü. Toplar gümbürdüyor, gökyüzünden ışıklar fışkırıyordu. Vasya hiç durmadan karısını, yüzünü, ellerini öpüyor ve Natasha diyordu durmadan. Birden küçük Vasya uyandı. Top sesi duyulduğu sıra bum dedi. Sonra ürküp sordu. Anne, bir asker. Vasya onu kucaklamak istedi ama küçük kaçtı. Uzun geceliğiyle ayağa kalkmış gözlerini ovuşturuyor, utana sıkıla gülümsüyordu. Küçük aptal, o senin baban, büyük Vasya. Çocuk inanamadı. Babam mı? Dedi. Hayır, benim babam böyle. Eliyle babasının daha uzun boylu, daha iri olduğunu gösteriyordu. Vasya kahkahalarla gülerken küçük dizlerine tırmandı, kararlı hareketlerle apoletleriyle oynamaya koyuldu. Leyla'nın babası general. Şişko hem. Bugün top attın mı? Annemle meydana gittik. Bir subayı omuzlarında taşıyanlar gördüm. Küçük bir çocuğun babası mıydı? Seni de omuzlarına aldılar mı? Babasının dizlerinde uyudu. Natasha onu yatırdı. Işıldaklar gökyüzünde aynadan yansıyan ışıklar gibi kayıyordu. Birden yükseklerde bulutların üzerinde bir kırmızı bayrak belirdi. Aşağıdan kalabalığın haykırışlarını duydular. Vasya karısını öpüyordu. Birden ondan ayrıldı. Tıpkı mistik gibi demişti kendi kendine. İki gece arasında neler olup bitti. Karısına baktı. Ne kadar da güzelleşmiş. Değişmiş de. Geçmişi canlandırmak istediğimiz için deliyiz belki. 4 yıl geçti. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben şimdi bir yabancıyım. Natasha kocasının yanında aynı şeyleri düşünüyordu. Zamanın gücünü, ayrılıklarını. Vasya onu şaşırtıyordu. Eskisi gibi değildi. Daha sert, daha ciddiydi şimdi. Birbirlerini anlayacaklardı belki ama kim bilir kaç gün geçecekti. 1 saat geçti. Hava karanlıktı daha. Ama uzun uzun konuşmak, duygularını anlamaya çalışmak gereksizdi artık. Birbirlerini bulmuş, dudakları, et benini, gülümseyişi, düşünceleri tanıyıvermişlerdi. Her şey neden bu kadar kolay oldu biliyor musun Natasha? Çünkü her an birlikteydik. Şimdi anlıyorum. Öyleyse neden bir şey anlatmıyorsun? Anlamayacağımdan mı korkuyorsun? Hayır, anlayacağını biliyorum. Daha sonra anlatacağım. Bugün bir şey sona erdi. Önce uçakta düşündüm. Yarın 10 Mayıs, sıradan bir gün. Hayatımızda belki gözle görülür bir değişiklik olmayacak. Yine de her şey değişecek. Geçirdiğim yılları unutacağım mı sanıyorsun? Asla. Ne insanları, ne ormanı, ne de kuşkularımızı unutabileceğim. Şimdi başka şey düşünüyorum. Yarın ne olacak? Bilemem. Belki zorlu günler geçireceğiz. Ama bildiğim, birlikte olacağımız. Ağaçlarına, başaklarına kavuşacaksın. Benim de evlerim olacak. Uzaktan bakınca bir şey değişmemiş gibi geliyor. Oysa her şey değişti. Seni Mirk'te böyle mi öpüyordum? İnsanın böyle öpebileceğini bilmiyordum bile. İkimiz de eskisi gibi değiliz. Lermontov'un bir şiiri vardı. Sevişiyorlardı. Öteki dünyada rastlaştılar ve birbirlerini tanımadılar. Şimdi sanki başka bir hayatta karşılaşmış gibiyiz. Eski hayat yok artık. Ama birbirimizi tanıdık. Kuşatıldığın sıra sana yazıyordum. Konuşuyordum seninle. Hissettim yazdığını. Bunun için tanıyabildik birbirimizi. Ayrıldığımız sıra ikimiz de çocuktuk. Bugün bir oğlumuz var. Ben eskisi gibi değilim. Sen de değiştin. Ama seni eskisinden çok seviyorum. Vasya, sevgilim. Ateş büyüdükçe rüzgar körükler denir. Aşk mı? Her şey. Aşk, hayat ve halk. Uçakta halkımızı düşündüm. Bugün nedenli büyük. Acısı gibi gururu. İzleyeceği yol da öyle. Pencereye yaklaştılar. Gün ışıyordu. Yollar ıssızdı. Evler pembeleşmekteydi. Büyük bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Yandaki küçük bahçede serçelerin cıvıldaşmasından başka ses duyulmuyordu. Fırtınadan, top ateşinden, çığlıklar ve gözyaşlarından sonra alışılmış bir sessizlik. Konuşamaz olmuşlardı. Şimdi yan yana ayakta duruyor ve birbirlerine bakmıyorlardı. Vasya sıcacık, ili avucunda tutuyordu Natasha'nın elini. Pembeleşen evlere, uçsuz bucaksız, iyice açılan gökyüzüne bakıyorlardı. Belki bir şeye bakmıyorlardı da, sabahın derin sessizliğine kulak vermekteydiler. Birden ikisi de ürperdi. Arkalarında biri gülmüş, küçük Vasya uyanmıştı. Kitabın sonu. 19 Aralık 2000